28. ayrım. Sayfa 354. 2 Ağustos 2014 Bahadın. Anadolu'yu, Trakya'yı gezdikçe kurtuluşu, umudu, aydınlığı buluyorum. Bahadın Yozgat'ta yaptığım konuşma. Anadolu coğrafyasında bazı yerler vardır. O yerler, şehirler, kasabalar, beldeler, köyler varlıklarıyla bizi soluklandırırlar. Bize güç verirler. Umudu her daim canlı tutarlar. Gelecek güzeldir dedirtirler. İşte tarihin hiçbir baskıcı devrinde karanlığa teslim olmayan Bahadın Kalesi öyle bir yerdir. Umudun çiçekleri açar, kendini özenle koruyan bu topraklarda. Savrulmaların yaşandığı, Anadolu'nun güzel insanlarının kutuplaşmaya başladığı şu günlerde özünü, rengini, dünya görüşünü korumak kolay mıdır? Selam olsun birliğinize, dirliğinize, eşitlik, özgürlük, kardeşlik isteminize. Demokratik, laik inançlara saygılı bir ülke özleminize selam olsun. İyi ki varsınız, sizinle soluklanıyoruz. İyi ki varsınız, sayenizde yorulmak bilmeden yol yürüyoruz. Bahadın, dönen dönsün yolundan, ben dönmezem yolumdan diyen ve insanı kıblesine koyan Hacı Bektaş Veli'nin güzelliklerinin hüküm sürdüğü diyardır. Sevda türküsü, Yozgat sürmelisinin yurdu, güzel Yozgat'ın aydınlık yüzü Bahadın. Yusuf Ziya Bahadınlı'nın ışıltılı memleketi. Sevgiliye koşar gibi size geldim. Tazelenip çoğalıp buradan döneceğimi biliyorum. Yol uzun, engeller büyük de olsa el ele, gönül gönüle, inançla, sevgiyle yürüyeceğiz. Hep birlikte. Ben de bu toprakların insanı, bu toprakların yolcusuyum. Okunacak en güzel kitap insandır diye yola çıktık biz. Varılacak hedefler kadar yol yürüdüğümüz yoldaşlarımızdır bizim için yolculuğun güzelliği, mutluluğu. Özümüz insana dönüktür bizim. Bizim anlayışımızda insanın aklına ve yüreğine dokunamayan kişi hiçbir zorluğa dokunamaz, hiçbir engeli aşamaz. Bir bilim insanı, bir hukukçu, bir örgütçü, bir baba olarak diyorum ki mücadelemiz insanın mutluluğu içindir. Mücadelemiz kendi menfaatimiz için değil, insanın insana zor kıldığı bu cennet ülkenin kaderini değiştirmek içindir. Bir hukukçu olarak biliyorum ki türküleri yakanlar kanunları yapanlardan güçlüdür. Yeter ki emekten, kadın haklarından, insan haklarından, hayvan ve doğa haklarından yana sözümüz, mücadelemiz, iyiliği yaşama dönüştürecek sevdamız olsun. Haydi kadınlar, gülmek devrimci bir eylemdir. Hep birlikte Bahadın'dan öyle bir kahkaha atalım ki yaşamın rengi olduğunuzu dünyaya gösterelim. Analara ağıtlar yaktıran, Anadolu'da artık anaları ağlatmayalım. Son ağlayan anamız Berkin Elvan'ın anası olsun. Ben hep kadınlara güvendim. Vereceğim mesajları önce kadınlarla paylaştım, kadınlara sordum, danıştım. Benim için kadınlar değişimin ve dönüşümün lokomotifi, çağdaşlaşma mücadelesinin beyni, yüreği, en cesur komutanlarıdır. Ankara Barosu Başkanı iken kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla Gelincik Projesi'ni başlattık. Sanatçılarla, yazarlarla, kadın erkek önce insan diyen fedakar meslektaşlarım avukatlarla çalıştık. Erkekler sevdiğim için öldürdüm diyordu utanmadan. Her gittiğim yerde binlerce insana haykırdım. Sevgi öldürmez, yaşatır. Ve kadının, erkeğin el ele halay halkasında yer aldığı, semah döndüğü bu inanç beldesinde, Bahadın'da diyorum ki kadının sesine, sözüne kulak vermeyen hiçbir siyasi parti, hiçbir örgüt, hiçbir düşünce sistemi başarılı olamaz. İnsanlara ve ülkeye mutluluk getiremez. Hacı Bektaş Veli'ye yol arkadaşı Kadıncık Ana'yı sormuşlar. Kadıncık Ana işiniz mi? Diye. Hacı Bektaş Veli ders verir gibi. Eşim değil, eşitim demiş ve buyurmuş. Kadınları okudun. Gençler, gelecek sizlerle güzel. Gezi direnişiyle ezberleri bozmanız, doğayı, insanı sahiplenmeniz boşuna değil. Boşuna değil Yüce Atatürk'ün emperyalizme karşı tarihin gördüğü en şanlı direnişin başlangıç günü olan 19 Mayıs'ı Gençlik Bayramı olarak size armağan etmesi. Bu ülkenin pırıl pırıl güneşlere, bu ülkenin size ihtiyacı var. Genç olmaktan, genç düşünmekten vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin ideallerinizden. Vazgeçmeyin hayallerinizden, saflığınızdan, temizliğinizden. Dünyanın bütün grileri üzerinize gelse de bembeyaz kalın, tertemiz kalın. Gösterin onlara, vatan için çıkarsız mücadele nasıl olurmuş. Gösterin onlara şahsi menfaatler nasıl değersizmiş. Gösterin onlara bir genç dünyaya bedelmiş. Sevgiyle kalın, omuz omuza yürüdüğüm, gururla yoldaşlık yaptığım can dostlar. Yollar uzun, yolculuk sizlerle güzel. 11 Ağustos 2014 Ankara. Yanlış yöntemle doğru sonuç alınamaz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefetin geliştirdiği çatı aday yöntemi yanlıştı. Muhalefet aslında kazanabilme ihtimali olan bir seçimi ilk turda elleriyle hediye etti. Üstelik yapılanın yanlış olduğu ortaya çıktıktan sonra dahi yaptıkları hatayı kabul etmediler. 11 Ağustos'ta yazdığım ve odatv.com'da yayınlanan yazım. Türkiye'nin sorunu iktidarı alternatifsiz bırakan muhalefettir. Yanlış teşhisle doğru tedavi uygulanamaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi muhalefetin topyekün yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Yurttaşların siyasi tercihlerini hiçe sayarak çatı aday yönetimini dayatan muhalefet, özgür seçim hakkını çiğnemiş ve Türkiye'nin daha otoriter bir zemine koyma riskinin gerçekleşmesine yol açmıştır. Muhalefetin bu yenilgisi sandığa gitmeyenlere ya da tamamen dışlanan parti teşkilatlarına yüklenemez. Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün korunabilmesi siyasi muhalefetin siyasi iktidara alternatif oluşturmasına bağlıdır. Siyasi iktidarın alternatifinin bulunmadığı düşüncesi hakim olursa hukuk devletinin kurumlarını işletmek ve ilkelerini uygulamakta sorumlu olan kamu görevlileri yıllar içerisinde giderek artan sayılarla iktidar yanlısı hale gelirler. Siyasi muhalefetin siyasi iktidara alternatif oluşturması için toplum adına iktidarı etkin şekilde denetlemesi ve frenleyebilmesi gerekir. Bunun için ise söylem ve eylemleriyle tutarlılık göstererek, ilkelerinden sapmayarak, gerçekçi projeler üreterek ve bunları hayata geçirebileceğine yurttaşları ikna ederek toplumda güven odağı oluşturması zorunludur. Demokrasi mücadelesi verdiğini söyleyen siyasi partiler, parti içinde demokrasiyi işletmezse, sağlam kadrolar kurmazsa, teşkilatlarının değerlendirilmelerini ciddiye almazsa, halkın her sorununu bilip inandırıcı çözümler üretmezse, yegane mucizenin çalışmak olduğunu görmeyip mucize arayışında olursa, yurttaşla arasında gönül köprüleri kurmayı başaramazsa, güven odağı haline gelemezler. Bu çerçevede bir siyasi partinin seçimde doğrudan veya dolaylı yolla gösterdiği aday, o siyasi partinin tabanının tercihini yansıtmıyorsa, bahsi geçen siyasi parti toplumda güven odağı haline gelemez. Mevcut tabanını ikna edemeyen o tabanı genişletemez, toplumun diğer kesimlerini de ikna edemez. İki turlu seçimler, siyasi partilerin tabanları karşısında zor durumda kalmamaları, yapay, faydasız ve çoğu zaman ilkesel anlamda zararlı üst yapı birleşmelerine yönelmemeleri için icat edilmiştir. Buna göre iki turlu seçimlerde birleşmeler tabanın iradesiyle ikinci turda gerçekleşir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday düşüncesi ortaya atıldığında aday daha belli değil iken en azından kamuoyu ve partilerin tabanları adayın kim olacağını bilmez ve anketlerden çıkan sonuçlara göre aday belirleneceğini düşünürken, düşüncemizi toplumla paylaşmış ve siyasi partilerin üst yönetimlerine gerekli uyarıları bu yolla yapmıştık. Demiştik ki, çatı aday yöntemi iki turlu seçimin mantığına aykırıdır. Çatı aday ısrarı ilk turda birinci gelme ihtimali düşük olan fakat ikinci turda taban birleşmesi yoluyla kazanma şansı yüksek olan partilerin zararınadır. Çünkü çatı aday formülü seçimi fiilen tek turlu hale getirir. İlk turda siyasi partiler kendi tabanları tarafından sahiplenilecek ancak diğer muhalefet partisinin tabanına da itici gelmeyecek adaylarla seçime katılmalıdır. Örnek, CHP, MHP tabanına itici gelmeyecek, MHP, CHP tabanına itici gelmeyecek fakat güçlü adaylar bulmalıdırlar. Aksi takdirde sandığa gitmemeler ve taban kaymaları yaşanır. Bir siyasi parti üst yönetiminin taban kaybasına yol açacak adımlar atması ise intihar etmekle eş anlamlıdır. Çatı adayında ısrar, 30 Mart seçimlerinin aritmetiğine göre ilk turda sonuçlanması mümkün olmayan bir seçimi ilk turda hediye etmek anlamına gelir. Sonuçta gelinen nokta şaşırtıcı olmamıştır. Çatı aday formülü seçimin ilk turda bu şekilde bitmesinin sebebi olmuştur. Siyasi parti yöneticileri basiretli davranmak zorundadır. Çatı aday altında birleşme denemesinde kendi tabanının ve birleşmeyi umut ettiği tabanın nasıl davranacağını öngörmekle yükümlüdür. Oy vermeye gelselerdi, belediye seçimindeki gibi oy verselerdi veya biz verdik, diğer parti vermedi gibi söylemler boş mazeretlerdir. Evet, propaganda döneminde eşitliğe aykırı bin çeşit uygulama olmuştur. Ancak bunların hepsi öngörülmesi ve çok önceden tedbir alınması gereken hususlardır. Devletin bütün imkanları seferber edilse bile halkın gücünün karşısında kimse duramaz. En büyük güç halktır. Halkı arkasına alanlar koşutları eşitler. Halkı görmezden gelenler ve halkı suçlayanlar ise başarısız olmaya mahkumdur. Sorumluluk, halkta, parti tabanlarında, partilerin il ve ilçe yönetimlerinde değildir. Sorumluluk, çatı aday formülünü kendi partilerine ve seçmene dayatanlardadır. Bunu halkın ve süreçten tamamen dışlanan parti teşkilatlarının görmesi ve birilerinin kendilerine kesmeyi planladığı faturayı kabul etmeyerek iade işlemini yapması gereklidir. Yeni Cumhurbaşkanı'nın seçim propagandası sürecinde ve öncesinde uygulamalarının aksine yeni makamının tarafsızlığına uygun şekilde hareket etmesini ve milletimizi tümüyle kucaklamasını dilerim. 15 Ağustos 2014 Ankara. Maalesef beklenen olur. Sayın Cumhurbaşkanı, herkesin Cumhurbaşkanı olmayacağını ilk günden ilan eder. O tarihte yaptığım açıklama. Avukatlar, yargının yurttaş adına görev yapan kurucu unsurudur. Avukatı görmezden gelmek, yurttaşı hiçe saymaktır. Sayın Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı geliyorsa adli yıl açılış törenine katılmam şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 76 milyonun Cumhurbaşkanı olacağına dair milletin huzurunda verdiği sözle uyumlu olmayan bu açıklama, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olmasını bekleyen herkesi hayal kırıklığına uğratmıştır. Avukatlar yargının içinde yurttaşı temsil eden kurucu unsurdur. Seçilmiş Cumhurbaşkanımızın savunmayı protesto etmesi, Yargıtay üzerinde baskı kurmaya ve 76 milyonu savunan avukatların meslek örgütünü susturmaya çalışmaktır. Bu üzücü açıklama Sayın Erdoğan'ın henüz başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına geçişi zihninde tamamlayamadığını göstermektedir. Temennimiz bu geçişi bir an önce tamamlayarak herkesin cumhurbaşkanı olduğunu kabullenmesidir. Eğer bu açıklama cumhurbaşkanlığı makamından yürütülecek ve bir korku ve baskı rejiminin ilk adımlarıysa herkes şunu bilmelidir ki bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Özgürlükleri esas alan, laik, insanı merkeze koyan, çağdaş, sosyal, demokratik hukuk devleti mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. 1 Eylül 2014 Ankara. Sorunumuz keyfilik. Adli yıl açış konuşma. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve cumhuriyetin temsil ettiği çağdaş değerlerimizi, borçlu olduğumuz Büyük Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran tüm devlet adamlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bölgemiz kan gölüne dönmüş durumda. Mezhep savaşları almış başını gitmişken, mezhebi, dini ya da ırkı gerekçe gösterilerek insanlar katledilir, ırzına geçilir, köle yapılır, açlığa, susuzluğa, kavurucu sıcağa, dünyanın göz önünde terk edilirken barıştan söz etmek ne kadar zor. Yine de umudumuzu yitirmeyecek, barış için mücadeleye devam edeceğiz. Bu noktada önce sınırlarımızın hemen ötesine bakıp, başta mezhepçiliği reddeden, özgürlükçü, laiklik ve eşit yurttaşlık olmak üzere sahip olduğumuz cumhuriyet değerlerinin kıymetini bileceğiz. Ardından çok özlediğimiz toplumsal barışa ulaşmak için konuşacağız, tartışacağız. Ortak geçmişimizin veya geleceği birlikte yaşama ülkümüzün altını çizecek, ayrışmak yerine birbirimizi nasıl tamamladığımızı ortaya koyacağız. Bütün bunları yargının güven altına aldığı temel haklarımızı kullanarak yapacağız. Bugün burada bu çatı altında buluştuğumuz veya buluşamadığımız herkesle aynı şanlı bayrağın altında, aynı vatan topraklarında birlikte yaşıyoruz. O yüzden birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizden öğreneceğiz. Önerilerden ve eleştirilerden yararlanıp ülkemiz adına el ele daha güzel işler yapacağız. Değerli dinleyenler, adalet mülkün yani ülkenin temelidir. Demek ki yargının kurucu unsuru olan avukatlar, hakimler ve savcılar bu ülkenin temel taşları arasındadır. Adalet ülkenin temeli olduğuna göre yargı camiasını, avukatları, hakimleri, savcıları düşman ilan etmek, yargıyı itibarsızlaştırmak, devleti temellerinden sarsmaktır. Bu ülkenin, bu güzel ülkenin kahraman, fedakar, asil, namuslu, vicdanlı avukatları, hakimleri, savcıları. Düşmanımız kin ve keyfiliktir bizim. Biz ise kin tutmayız, keyfilik yapmayız. Biz biliriz ki ilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Oysa ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Sanat olmazsa hepimiz tek renge, tek sese mahkum oluruz. Aydınlık bir gelecek ancak bilimle, fenle ve sanatla mümkündür. Adalet ise bütün bunların öyleyse geleceğimizin güvencesidir. Yargıya, dolayısıyla adalete, dolayısıyla ülkenin temellerine ve geleceğine yönelmiş açık ve yakın en büyük tehlike keyfiliktir. Devlet benim keyfiliğidir. Ben ne dersem o olur keyfiliğidir. Sadece benim istediğimi düşünebilirsin, söyleyebilirsin, yazabilirsin keyfiliğidir. Benim istediğim gibi karar vermez, benim işime geldiği gibi düşünmez, benim dediğimi yapmazsan seni hain ilan ederim, hedef gösteririm keyfiliğidir. Benim adamımsan idarenin her düzeyinde işin istediğin gibi yürür. Benden değilsen insanca yaşama hakkın dahi yoktur, keyfiliğidir. Anayasayı tanımam, kanunu hiç tanımam, keyfiliğidir. Yasama da, yürütme de, yargı da benim olsun. Benim değilse hain olsun, keyfiliğidir. Çağdaş dünyada sınavsız avukatlık neredeyse kalmamışken, hukuk devleti açısından zorunlu olan avukatlık sınavını Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen yeniden düzenleme keyfiliğidir. Avukatların yargının kurucu unsuru olduğunu bir türlü içe sindirememe keyfiliğidir. Avukatı dışlamak yoluyla avukatın savunduğu yurttaşı sistem dışına çıkarma keyfiliğidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demek yerine vatandaşı devlete hizmetkar yapma keyfiliğidir. Her yapılan eleştiri ve öneriye geçmişte de böyle değil miydi diye cevap verip vatandaşa daha iyiyi, daha güzeli çok görme keyfiliğidir. Bu keyfiliklere karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları dik duracaktır. Yüksek yargısından ilk derece yargısına kadar buralarda görev yapan binlerce vicdanlı ve namuslu avukat, hakim ve savcı dik duracaktır. Binlerce cesur avukat, hakim ve savcı hukuk dışı her mücadeleye hayır diyecektir. Hayatlarını hukukun üstünlüğüne adamış binlerce avukat, hakim ve savcı bu güzel ülkenin her köşesinde insanlarımıza eşit yurttaş olmanın mutluluğunu yaşatacaktır. Binlerce meslektaşımız Soma'daki ve yurdun dört bir yanındaki iş cinayetleriyle, Gezi'de öldürülenler, gözlerini yitirenlerle, baskıya uğrayan gazetecilerle, istismar edilen, katledilen çocuk ve kadınlarla, TEOG sınavının mağdur ettiği gençlerimizle, yok edilen çevreyle ilgili davalarda ve yurttaşlarımızın açtığı ya da yargılandığı yüz binlerce davada dik duracaklar, adalet dağıtacaklar. Bizler el ele vereceğiz. Hep birlikte insanlara güven veren, adalet dağıttığına inanılan bir sistemi inşa edeceğiz. Hakim, bağımsızlığını ve tarafsızlığını, savcı teminatını, avukatların mesleklerini, Adalet Bakanlığı baskısı olmaksızın icra edebilmelerini sağlayacağız. Yargının kurucu unsurlarının birlikte çalışmalarını sağlayarak adil yargılama yapmalarını, böylece gerçeği gerçek olmayandan, suçluyu suçsuzdan, haklıyı haksızdan ayırt etmelerini mümkün kılacağız. Yargının kendi içindeki keyfiliklerinin hesabını yargı bağımsızlığı ilkeleri çerçevesinde verebilir hale gelmesini temin edecek bir düzeni kuracağız. Kişilere göre şekillenmeyen, çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yargı sisteminin zorunlu olduğunu tüm topluma ve siyasi partilere anlatacağız. İşte bunu başardığımız gün, yargı mensuplarının ve kamu görevlilerinin cesaretine bel bağlayan bir toplum olmaktan çıkıp, her bireyin sisteme güvendiği, sistem içindeki kişilerin ne yapacağını bildiği ve böylece hukuki güvenliğe sahip olduğu çağdaş, demokratik bir toplum olacağız. İşte o gün, Cumhuriyet'in kuruluş idealini el birliğiyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Sayın Başkan, sayın meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün savunma hala baskı altındadır. Avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturulmakta ve kovuşturulmaktadır. Avukatın görevi insanların haklarını onların kullanımına sunmaktır. Şu halde avukat toplum içinde yaşayan insanı birey yapan meslek mensubudur. Avukatın hak ve yetkilerine veya avukatın doğrudan doğruya yaşamına ya da vücut bütünlüğüne yönelen her saldırı aslında bu ülkede yaşayan herkesin temel haklarına yönelmiştir. Rejimi ne olursa olsun bütün devletlerde uyuşmazlıkları çözmek üzere kurulmuş mahkemeler vardır. Ancak sadece demokratik hukuk devletlerinde etkin ve yargının kurucu unsuru niteliğini taşıyan bağımsız savunmadan söz edilebilir. Etkin ve bağımsız savunmanın olmadığı rejimlerde hakimler ve savcılar idarenin memurlarından ibarettirler. Değerli dinleyenler, avukatların meslek alanı sürekli olarak daraltılmakta, münhasıran avukatlar tarafından yerine getirilebilecek faaliyetlerin sayısı giderek azaltılmaktadır. Etkili sosyal güvencemiz hala yoktur. Kontrolsüz açılan hukuk fakültelerinden yeterli eğitim almamış hukuk fakültesi mezunları sınavsız bir şekilde avukatlık stajına başlayıp kolaylıkla avukat olmakta, sonuçta hem hizmetin kalitesi düşmekte hem de avukatlar büyük ekonomik zorluklara sürüklenmektedir. Hukuk fakültelerinin açılması ve müfredatlarının belirlenmesi konusunda buradan Yüksek Öğretim Kurulu'na işbirliği çağrımızı tekrarlıyoruz. Türkiye Barolar Birliği olarak geçtiğimiz dönemde bütün baroların ve ilgilenen avukatların katkısını sağlayarak çağdaş bir kanun taslağı ortaya koyduk. Bu taslak yapılacak değişikliklerde esas alınmalıdır. TBMM'de katılımcı süreç işletilmeden ben yaptım oldu zihniyetiyle karşımıza getirilecek kanun tasarısı veya gece yarısı teklifleriyle avukatlık kanununun değiştirilmesinin hukuk devletine ve huzurlu bir toplumsal yaşama ağır darbe vuracağını ifade etmek istiyorum. 28. ayrımın sonu. Sayfa 372.